şimdi yanımızda çok güzel bir ses var gönüllü okuyucu olarak. Siz belki her okuyucumuz o kadar tanımıyor olabilir. Daha yeni başladı sayılır aslında Birol Bey, şimdi konuşuruz ama. Hoş geldiniz Birol Bey.
Merhabalar, hoş buldum. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Nasılsınız?
Buyurun. Çok teşekkürler. Siz de iyisiniz umarım.
Çok teşekkür ederiz Birol Bey. Böyle havalar soğuyup soğumamak arasında gidip gelirken biz de iyi olup olmamak arasında gidip geliyoruz yani.
Sizin iyi olmaya başladığınızı az önceki konuşmalarınızdan duydum. Yani öncelikle başınıza gelen kazadan dolayı tekrardan geçmiş olsun diliyorum. Umarım iyileşme süreciniz bir an önce hızlanır ve tekrar sağlıklı Engin Bey olarak katılmışsınız.
Valla Birol Bey gayet iyi gözüküyor.
Bayağı GTM'den yürüyordum eğitim fakültesine. Hande Hanım beni gördü. Ne yapıyorsun dedi. Dedim hocam derse gidiyorum.
Ben sizin 15 günlük bir ayrılığınız bile bize uzun geliyor.
Teşekkür ederim Birol Bey. Evet Birol Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz önce? Birol Özçalıkçı kimdir? Ne yapar? Ne iş yapar? Nereden bulmuştu bizi? Sonra oraya gelelim. Önce siz kimsiniz yani?
Efendim ben 1964 yılında Edirne'de doğdum ama 4 yaşından itibaren İstanbul'da yaşıyorum. Çocukluk dönemim İstanbul'un Gecekondu semtlerinden bir tanesinde geçti. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde üniversite eğitimimi tamamladım. Sonrasında çok düşünmeden açıkçası, yani kariyer yolunda nereye giderim sorusuna çok yanıt aramadan finans sektöründe çalışmaya başladım. Bunun ilk yarısı, ki bu ilk yarı bir 15 sene sürdü, bankacılıkta geçti. İkinci yarısı ise sermaye piyasaları alanında geçti. Bu iki yarının oluşmasına da aslına bakarsanız benim için tutarlı bir tarafı var. Şöyle ki, ben çok ilginç bir şekilde bir bankanın genel müdürlüğünde çalıştığım için belki de bankacılığın yakın gelecekte krize gireceğini düşünüyor idim. Böyle bir es koydum ortaya. Ve geleceğin sermaye piyasalarında olacağı ihtimalini güçlendirmiştim. Aslına bakarsanız birinci tezim tuttu. Bankacılık hakikaten krize girdi. Neticelerini biliyoruz. Birçok bankamız kapatıldı. Evet. 2000'de krizlerini yaşadık. Ama ikinci tezim tutmadı maalesef. Sermaye piyasalarının biraz daha hızlı gelişeceğini, daha büyüyeceğini düşünüyorum. Evet. Onu tutturamamışız. Kalamış oldum aslına bakarsanız. Evet. Yani şöyle tanımlıyorum aslına bakarsanız ben bunu. Özellikle ikinci yarı hayal ticaretiyle geçti. Ve en kötüsü de ne biliyor musunuz? Evet. Totalde baktığımda aslına bakarsanız her iki yarıyı da ben hiç keyif almadan tamamladım.
Tamamen o özel sektörün şartları arasında bir rekabetin içinde koşturarak, değil mi?
Aynen. Yani benim olmamam gereken bir iş piyasasında 30 senem tükendi, öyle söyleyeyim. Yani bir sonuç itibariyle böyle değerlendiriyorum.
Evet.
Ondan sonra ama demek değil ki sevmedim demek çalışmadım anlamına gelmiyor. Aksine ilk yarı hiyerarşinin 3. basamağını tamamladım. Bir genel müdürlükte bir seksiyonun müdürüydüm. İkinci yarıysa daha iddialı bir yerde, birinci basamakta genel müdür olarak tamamladım.
Çok iyi ya, çok iyi. Yani.
Çok da en üstlere kadar çıkmışsınız.
Ama
yani bu anlamda işte yakın çevremdeki insanlara hep bunları anlatmaya çalışıyorum, örnek olmaya çalışıyorum. Evet. Yani bir işi sevdiğiniz bir işi yapmak elbette ki tercih edilir ama hani sevmediğiniz bir kulvara girmiş bile olsanız, bu işi yapmakla mükellef iseniz en iyisini yapmak için çabalayacaksınız. Benim oğluma söylediklerimden bir tanesi de bu, da yakın çevreme. Birazdan belki konuşur muyuz bilmiyorum. Bu anlamda maraton teşebbüsüm biri oldu.
Oo, yapabildiğimi gösterdiklerine. Maraton koşunuz yani.
Aslına bakarsanız kendimi anlatırken çok unutacağım galiba. Siz araya soru saplasanız
mı? Biliyor musun? Ben devam edin. Biz keyifle dinliyoruz. Yani böyle çok güzel. Biz konuşabilen konuk bulmuşuz. Yani hiç kesmiyoruz.
Ben şunu söylemek istiyorum. Ben gerçekten sizi takdir ettim. Şöyle takdir ettim. Tamam, insan hani belli bir yerdeyken, işte ne bileyim bir memurken falan keyif almadığını söyler. Hani ben yani bunca zamanı ben boşa harcamışım diyebilir ama en üst düzeydeyken bunu söyleyebilmek hakikaten bence bir başarıdır. Yani o yüzden takdir ediyoruz.
Ağır dolusu söyleyebilmemin sebebi de oğlum, biliyor musunuz? 5 yaşlarındaydı. Bana iş yerime geldi. Ama sen ne iş yapıyorsun dedi. Anlatamadım çocuğa.
Hakikaten.
Anlatamadım. Yani ya ki inanın ben de düşünmemişim ben ne iş yapıyorum sorusunu ki anlatamadım yani. Yani bir hani fiziken bir mal ya da bir ürün üretiyor olsan şunu yapıyoruz, şunu üretiyoruz diyeceğim. İşte hisse senedi böyle işte gibi bilmem şirketlerin çağrını ortaklık falan filan. Yani çocuğun algılayacağı cümleleri seçmeye çalışmama rağmen olmadı. Olmaması çok normaldi çünkü somut bir şey üretmiyoruz. O açıkçası o sevmediğim işi benim gözümde biraz daha değersizleştirmedi değil. Ama gene sonucu tekrardan söylüyorum, zirvede tamamladım.
Evet. Peki ne zaman emekli oldunuz Birol Bey? Yani kaç yıl emekli oldunuz?
Buraya gelelim. İki yarı tamamlandığımda emeklilik süren dolduğunda bir dakika bile düşünmedim. Ve finans alanındaki çalışmamı sonlandırdım. Çünkü 30 sene ertelediklerimi tabiri caizse ruhuma iyi gelenleri yapmaya gelmişti sıra. O sebeple 30 yıl kendim için çalıştıktan sonra artık başkalarının hayatına da dokunmalıyım dedim kendi kendime. Ve ilkin az önce söylediğim adım adım formasıyla 2014 senesinde Avrasya Maratonu'nda bir 10 kilometre denedim ki ben bir yerden bir yere koşarak gitmiş bir adam değilim.
Anladım.
Bu amaçla
yürüme bantları, yürüyen merdivenlerle hayatını geçiren değil mi?
Aynen. İyilik peşinde koş sloganıyla adım adım formasıyla koştum 2014 Avrasya Maratonu'nda ve istenildiğinde hangi yaş olursa olsun bir işin yapılacağını gösterebilmek adına gittim ki oğlum şu anda üniversite okuyor.
Evet.
Gittim o madalyayı onun odasına astım. Hala da orada dururum.
Çok güzel ya.
Kendime de bir mesaj verdim. İstersen yaparsın. Ama ondan da önce ona bir mesaj vermek istedim bu yolda açıkçası. Bunun dışında görme engellilerle ilgili olarak özellikle bir şeyler yapma düşüncem hep vardı.
Nereden vardı? Yani, tanıyor muydunuz? Var mı çevrenizde hiç engelli biri daha önce?
Hayır. İşte diyorum ya, yani birilerinin hayatına dokunmak fikri. Yani hep kendimiz için çalıştık. Biriktirmeye çalıştık. İyi yaşamaya çalıştık. Biz alıcı keseri gibi kendimize yoktuk 30 sene.
Evet.
Bunun hazırlık sürecini de sayarsanız işte 50 seneye yakın bir süreç var ve odağında siz varsınız açıkçası. Yani aileniz var, yakın çevreniz var. Ama sizin dışınızda yaşayan insanlar da var. Dolayısıyla onlar adına da bir şeyler yapmak gerekir diye düşündüğümden ben Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi'nde diksiyon dersine başladım. Diksiyon dersine gitmemin sebebi aslına bakarsanız görme engelliler için kitap okuma fikri hep vardı kafamda. Yani sesimin uygun olabileceği noktasında çevremden telkinler de vardı bana. İşi iyi yapayım diye gittim diksiyon dersine başladım. O diksiyon dersi beni bambaşka alanlara da savurdu. Sahnelere çıkmaya başladım falan. Özellikle
çok güzel ya.
Yunus Emre ve Mevlana felsefesinin yaygınlaştırılmasıyla ilgili olarak bir misyon edindik kendimize. Çünkü etrafımızda hakikaten iyi düşünceye, iyi insana ciddi anlamda ihtiyacımız var. Ve bu iyi insanların hayatlarından kesitler sunmak düşüncesiyle bir grup oluştu. TRT eski spikerlerinden Ayla Belitaş Hocam önderlik etti bize. Ayla Hocam'la birlikte Yunus Emre ve Mevlana felsefesiyle alakalı olarak gösteriler yapmaya başladık. Ben şiir okuyabileceğimi o zaman fark ettim. Daha doğrusu hocam fark ettirdi bana. Ve sonrasına da hemen geleyim bir parantez içinde. Yeten'de Akın Bey'in de katkısı var. 3 tane şiir kitabı seslendirmiş bulunuyorum şu anda.
Çok güzel. Birol Bey onlara müzikler falan da koydunuz. Yani böyle gayet formlu falan. Böyle evde düzenlemeler yaptınız.
baştan bir defansif tavır da görmediğim değil aslında bakarsan.
Ya GTM'in klasik muhafazakar bir boyutu vardı yani. Evet, sonra evet. Bir şey ikili bir öyle de yapın öyle de yapın ikili oldu yaptık
öyle. Tabii aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. Her ikisini de koyduk.
Evet.
Dileyen dilediği gibi dinleyebilecek konumda şu anda. Bu konuda kendimi geliştirmeye de uğraşıyorum açıkçası. GTM'den önce aslına bakarsanız bir Kadıköy Belediyesi'nin Engelliler Merkezi'nde kitap okuma girişimim oldu benim.
Evet, orada devam ediyor. Onlara da selam gönderdim buradan.
Buyurun. Benden de selam olsun. Sağ olsunlar beni kabul ettiler ama benim oraya girişim açıkçası engelli koşu gibiydi. Yani o kadar ters ki benim oturduğum yere, yani ulaşım konusunda şey var aşağı yukarı, baştan güzergahı da tam bilmediğim için 5-6 kilometre yürümek zorunda da kaldım. Ha, bu yürümeyi sevmemden de kaynaklanıyor olabilir, o da ayrı bir konu ama orada bir kitapla başladım. Daha sonra sizi buldum. Sizinle bir deneme kaydı yapılması noktasında konuşurken o konuşmayı kiminle yaptım sanıyorum Akın Bey'le yaptım. Bana dedi ki yahu sizin deneme kaydı da çekmeniz de çok gerek yok sanırım dedi. O kadar mutlu hissettim ki kendimi.
Çok
kadar mutlu hissettim ki.
Evet.
Ve yaklaşık olarak bir 15 aydır falan sizlerle birlikteyim.
O kadar olmuş mu ya Birol Bey? Bayağı olmuş yine gerçekten. Ve Birol Bey de siz gelip yani mesela GTM'de okuyor Birol Bey. Değişik zamanlarda fırsat buldukça geliyor. Birol Bey sağ olsun gelip.
Evet.
Bizim stüdyolarımızda okuyorsunuz değil mi Birol Bey?
Evet. Şöyle açıklayayım onu da. Çok ilginç bir şekilde bu Atatürk Havalimanı'nın geçiş güzergahı üzerinde, iniş güzergahı üzerinde zannediyorum bizim evimiz. Yani Gayrettepe taraflarında oturuyorum ben ama.
Evet.
Yani o uçaklar bizim evimizin üstünden 2,5 dakika arayla geçiyor. biz her ne kadar alışmış olsak da ses kaydı falan yaparken bakıyorum ki yansıyor. Bir de bizi dinliyor mudur bilmiyorum. Dinliyorsa da sizin aracılığınızla mesaj olmuş olsun. Yan komşumuzun, yöneticimizin bir köpeği var. Çok sevimli ama çok gürültücü. Sanıyorum evde okumama nedenimi anlatabildim.
Evet, evet.
O sebeple de haftanın iki günü bir hafta sonu olmak üzere geliyorum. Mümkün olsa daha fazla gelmek istiyorum aslına bakarsanız. Ve az önce itiraf edeyim. Google Play'deki application'ınızı yeni denedim. Kötü sonuç almadım. Yani sanki geceleri ben buradan okurum gibi geldi. Bakın ne iyi geldi hatta.
Bu kitapların ses uygulamasından bahsediyoruz değil mi?
Tabii. Freud'a ne yaptık da çocuklarımız böyle oldu diye bir kitaba başladım şimdi.
Oo süper.
Çok güzel.
Ama biz sizi göremeyeceğiz mi o zaman? Siz yine GTM'e de gelin Birol Bey yani. Salandan bir çekin mi?
Buradan şunu demek istemiyorum. Yani evde okumayla çeyin gideceğim oradaki mesaimi falan öyle bir şey demiyorum. Oraya da geleceğim.
Hem orada hem orada okuyacağım diyorsun.
İşte okuma sayısı artacak ama
evde de katkı sağlamaya çalışacağım.
Evet. Gerçekten çok güzel bir ve kaç kitap seslendirdik şu ana kadar? Ben 9 gibi söylemiştiniz ama. Yani
şu ana kadar 9. Şöyle 8 tane rafta var. Bir tane meraklısı için entrika vers kitabı var Murat Yetkin'in. O bitti ama ben bunun biliyorsunuz şeyini yapıyorum. Düzeltmelerini falan yapıyorum. Araya karışan gürültüleri falan.
Yolda çok titiz kendi düzeltmelerini yapıyor. Evet.
Montaj diyorsunuz zannediyorum. Siz
evet montaj diyoruz.
Tamam. O montajı yapmaya çalışıyorum. Zannediyorum hafta sonuna kadar onu da teslim etmiş olurum. Dolayısıyla 9 doğru sayı. Ama şöyle de bir şey var. Kadıköy Belediyesi'ndeki bir kitabımla birlikte o da Selim İleri'nin derlediği bir ilk gençlik çağına öyküler kitabıydı. Onun birinci cildi. Onunla beraber sayıyı ona tamamlamış oldum.
Harika.
Yani bir deste tamam.
Peki yani kitap okumakta sizi yani motive eden ne oluyor? Yani o okuma sırasındaki motivasyonunuz ne genel olarak?
Bu motivasyon ne? Aslına bakarsanız şöyle duyguyu geçirmeye çalışarak okumaya çalışıyorum aslında bakarsanız. Yani bunu yaparken de hem kendim bir tatmin duyuyorum hem de yazarın anlatmak istediği duyguyu karşı tarafa aksettirmeye çalışıyorum. Ama Bunu yaparken de doğru mu yapıyorum onu bilmiyorum. Sizin aracılığınızla dinleyicilerimize şöyle de bir mesaj vermiş olayım ben. Dinleyenler bildiğim kadarıyla oraya comment girebiliyorlar, yorumda bulunabiliyorlar.
Evet. Değil mi? Daha fazla yorumda bu yorumda bulunun diye ben bir kez daha her gönüllü okuyucumuzu.
Aynen öyle.
Bakıyorlar yani ben, okuyucularımız bakıyor arkadaşlar ne yazmışlar, okumamı nasıl bulmuşlar falan diye. Ama maalesef çok az yorum yapılıyor. Yani okunmadığından değil ama yorum az geliyor. Buradan bir kez daha görme engelli arkadaşlarımıza iletelim. Buyurun.
Yani çünkü ben yola çıkmış düşüncemi söyledim. Faydalı olmak istiyorum. Bunu yaparken de hakikaten amaca uygun bir okuma içerisinde olmalıyım ki bu gerçekleşmiş olsun. Dolayısıyla dinleyicinin de bu anlamda beni yönlendirmesini isterim açıkçası.
Peki normalde okumayı seviyor muydunuz? Yani bu gönüllü okuyuculuk öncesinde de kitap okur muydunuz bu 30 yıllık döneminiz olsun, boş zamanlarınız olsun?
Şimdi şöyle söyleyeyim, o 30 yıllık dönem hakikaten çok yoğun geçti, onu söyleyebilirim. Ha, okuyordum, çok sayıda kitabımız var ama şöyle de bir arsızlık içerisindeydik açıkçası. Yani alayım kenarda bulunsun bir gün okurum, alayım kenarda bulunsun bir gün okurum. Sizin aracılığınızla da buradan söylemiş olayım, etrafımdaki insanlara söylüyorum çünkü bir süre sonra arkadaşlar, hani görme engellilerin şey yaptığı, dinlediği bir radyodan görmeyenlere bir mesaj vereyim. Gözleriniz daha zayıflamaya başlıyor. O okuma isteğiniz yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor. Dolayısıyla alıp kenara attığınız kitapları atmadan bence okuyun. Okuyabileceğiniz kadarını alın diye bir mesaj vermek istiyorum. Emekli olduktan sonra daha fazla okumaya başladım ama. O çok net. Hatta şöyle oluyor. Gün içerisinde normal kitabı okurken akşamleyin hani yatağa gittiğim vakitte zaman zaman iPad'ten falan PDF formatında bir takım şeyleri okuyorum. Yani işte ışığı falan bertaraf etmek adına yapıyoruz onu da. Son dönemde daha çok okumaya başladım, öyle söyleyeyim.
Harika. Peki çok şey güzel. Mesela genelde Vinol Bey okurken daha önce okuduğunuz bir kitabı mı seslendirmeyi tercih ediyorsunuz? Yoksa fark etmiyorum. Yani seslendirirken aynı zamanda kitabın da içine girebiliyor musunuz? Çünkü burada okuyucularımız hiç yerliyor. Kimisi diyor ki ya ben seslenirken anlamıyorum okuduğumu. Kimisi de diyor ki yok fark etmez ben bunu böyle de okuyorum. Hatta daha heyecanlı oluyordu. Siz hangi gruptasınız?
Ben şöyle ilk anda okuduğum kitabı seslendirmeyi tercih etmiştim ki ilk Babamın Emanetiydi, Poyraz Demir'in ilk kitabıydı. Çok güzel tasvirler vardı, onun için seçmiştim. Kimse tanımaz Poyraz Demir'i ki ben de tanımıyordum. Orada okuduğum kitabı seslendirmeyi tercih ettim. Tabii o biraz daha kolay oluyor. Yani konuyu önceden biliyorsunuz, nasıl bir akış var onu biliyorsunuz. Dolayısıyla duyguyu geçirmek biraz daha kolaylaşabiliyor ama sonraki süreçte özellikle Levent Bey, Levent Acılar benden birkaç kitap istedi. Yine Akın Bey bir şiir kitabı istedi. Bu kitapları temin etmek vesaire şimdi şey de oluyor. Yani ben bisikletin üzerinde durmanız için ne yapmanız lazım? Sürekli pedal çevirmeniz lazım. Ben alışkanlığımı geliştirmek istediğim için hiç boşluk vermeden okuyayım istiyordum açıkçası. Halen de öyle yapıyorum. Dolayısıyla önceden hazırlık yapmadan okumaya başladım ama şunu keşfettim. Ya oturtuyorum yani bir şekilde ya da bana öyle geliyor. Yapamıyorsam da lütfen arkadaşlarımız, okuyucular, dinleyiciler lütfen yazsınlar oraya ki ben de farklı bir metodoloji geliştirmeye çalışayım.
Evet, gerçekten bu bir yönlendirmeye de geçeceğiz ama ben şunu fark etmiştim. Ben de bir iki seslendirme yaptığımda seslendirdikçe insanın keyfi artıyor sanki, değil mi? Yani böyle bir
kesinlikle
motivasyon olarak o duygu, oraya bir şey okumak bence keyifli bir şey gibi geliyor bana. Siz öyle mi düşünüyorsunuz?
Kesinlikle, kesinlikle. Yani insanlara sesinizi duyurabilmek hakikaten çok hoş bir duygu. Yani öyle bir manevi tatmin boyutu var. Onu kimse inkar edemez.
Evet, gerçekten çok güzel. Peki bundan sonra devam edeceksiniz okumaya herhalde. Böyle bir hedefiniz var mı şu kadar?
Tabii ki. İnşallah. Yani Allah sağlık verdiği sürece, nefes verdiği sürece ben bunu yapmaya kararlıyım. Devam ettirmeye kararlıyım.
Yeni gönüllü okuyucu olmak isteyenlere peki ne gibi bir tavsiyede bulunmak istersiniz? Yani ne yapmalılar, nereden başlamalılar? En azından açısından hani teknik boyuttan bahsetmiyorum ama hani insanların bazıları bu çok mu zor olabilir diye bir düşünceyle başlıyorlar. Bir tedirginlik içerisinde alıyorlar. İşte ya benim sesimi kimse beğenmez ki düşünceleri oluyor. Böyle bir şeyle de oluyor. Yapmak isteyenlere ne önerirsiniz?
Valla niyetinde olup da sesine güvenmeyenler için söyleyeceğim ilk önce. Denemeden hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla siz önce bir görününüzü bir pazara koyun. Yani tabii ki hani demo sizin tarafınızdan kabul görmesi koşulu ve sonrası için söylüyorum bunu. Yani bu açıkçası biraz kolaycılık gibi geliyor bana. Yani okumayı seven, doğru okuma noktasında yeterli olan insanlar için geri kalan kısmı okumaya teşebbüs etmemek ancak korkuyla açıklanabilir. Ben korkmasınlar derim kendilerine.
Evet.
Yani denemekten hiçbir zaman zarar gelmez. Dolayısıyla ve şunu da biliyorum. Yani sizin trafiğinizin nasıl sıkışık olduğunu farkındayım. Ama bütün bu sıkışıklığa rağmen piyasaya çıkmış kitaplar arasında zannediyorum %5'lik olduk bir seviyeyi ancak kütüphanenize katabiliyorsunuz.
Tek yetemle yapılabilecek bir şey değil. Yani taşıma suyla değmen döndürüyoruz biz onu hep.
Aynen. Yani sizin gibi aynı havuza işte farklı yerlerden, farklı mecralardan da atıyor ama yani çıkmış kitaplar içerisinde baktığınızda %10'u aşmayan bir oran içerisindesiniz.
O bile iyimser bir rakamdır. Evet.
Değil mi?
Evet.
Dolayısıyla yani bu şuna da delalet ediyor. Ciddi anlamda okuyucu ihtiyacına da işaret ediyor.
Evet.
Yani yeni okuyucular gelecek. O sistemin dönebilmesi için
evet.
Yeni okuyuculara da ihtiyaç var. Yani belki zaman zaman mevcut okuyucuların bir kısmı dinlenmek isteyecek. Belki uygun olmayacaklar.
Tabii haliyle.
Dolayısıyla
haliyle.
Ben korkmamalarını tavsiye ediyorum en temelde. Belki benim yaptığım da yapılabilir. Bu çok olması gereken de bir durum değil aslında bakarsanız. Hani diksiyon eğitimine girmek maliyetsiz bir eğitimdi benim aldığım. Ama inanın en temeldeki düşüncem şeydi. Ben bu işi yapacağım ve doğru yapmak istiyorum düşüncemde.
Evet, zaten o bankacılıktan gelme işte o sistematik çalışmayı veriyor aslında. Siz de boşa gidiyor ama 30 yılın bence verdiği en önemli şey o sistematik çalışma. Aynen. Ve başladığı işi bitirme, bir hedef koyma. Hani bunlar da aslında okuyuculuk açısından çünkü çok şey var. Başlayıp bitirmeyen çok okuyucumuz oluyor. Başlıyor bir heyecanla, sonra biz o kitapların peşinden koşuyoruz. Tabii böyle olunca da ne oluyor? O kitap okunuyor göründüğü için başka biri seslendirmiyor vesaire. Bu anlamda biz de size çok teşekkür ediyoruz. Yani tutarlı bir şekilde. Çok kitap okuması gerçekten önemli. Yani okumayabilir ama başladığını bitirip belli bir kararlılıkta bu da hayatın bir parçası oluyor. Biz sizleri tanıyoruz. Bambaşka insanları tanıyoruz. Hani bu da çok önemli. Yepyeni bir yani sizin bu anlattıklarınız bile bir sürü insana büyük bir heyecan vermiştir. Ben var mı eklemek istediğiniz bir şey Birol Bey? Çok güzel bir sohbet oldu.
Çok teşekkür ediyorum beni seçtiğiniz için konuk olarak. Umarım sorduğunuz sorulara tatmin edici yanıtlar verebilmişimdir. Ben dediğim gibi bu nefes bende oldukça katkı sunmaya devam edeceğim inşallah.
Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sahner Bey yazmış. Çok güzel bir sesi varmış hakikaten demiş.
O zaman ne yapıyoruz? Kitaplarını da dinliyoruz. Okuduğu diğer kitapları da Birol Bey'in dinliyoruz.
Diye bir anda böyle bir panikledim.
Yok, gayet. Elinize sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Size tekrar geçmiş olsun diliyorum.
Çok teşekkürler.
Kolaylıklar.
İyi akşamlar.
Teşekkürler. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.